Ayrım 5. Danışma masasına doğru yürüdüm. Kendi kendime bana annemin öldüğünü söylediklerinde şaşırmış görünmem gerektiğini hatırlatıyordum. Haberi verdiklerinde şaşırmazsam bir tuhaflık olduğunu düşünebilirlerdi ya da belki şoka girdiğimi sanırlardı. Veya aramızın iyi olmadığını düşünürlerdi ya da bu düşüncelere öylesine dalmışım ki danışma masasındaki kadının söylediklerini önce kavrayamadım. Tekrar etmesini istemek zorunda kaldım. Hastanız 487 numaralı odada kalıyor dedim. Ama şimdi çıkamazsınız. Ziyaret saati 9'da sona erdi. Ama birden başım döndü. Masanın kenarına tutundum. Lobiyi beyaz ışıklar aydınlatıyordu ve göz alıcı aydınlık. Ellerimin üzerindeki izler iyice belirginleşmişti. Eklemlerin hemen üzerinde 8 küçük mor sırıtan ağızlara benzer yay. Kamyonetteki adam haklıydı. Onları temizlesem iyi olacaktı. Masadaki kadın sabırlı bir ifadeyle bana bakıyordu. Göğsündeki isim kartında Yvonne Ederle yazıyordu. Ama o iyi mi? Bilgisayarın ekranına baktı. İsminin karşısında bir T var, yani tatmin edici ve 4. kat genel kattır. Annenizin durumu kötüleşmiş olsa yoğun bakım ünitesinde olurdu. O 3. katta. Eminim yarın geldiğinizde onu çok iyi bulacaksınız. Ziyaret saatleri... O benim annem dedim. Onu görmek için Maine Üniversitesi'nden buraya otostop yaparak geldim. Sadece birkaç dakikalığına onu göremez miyim? Aile fertleri için istisnalar olabilir dedi kadın ve gülümsedi. Bir dakika bekleyin, ne yapabileceğime bir bakayım. Almacı kaldırdı ve birkaç tuşa bastı. 4. kattaki hemşire odasını arıyor olmalıydı. Sonraki 2 dakikada olacakları tahmin ediyordum, hatta biliyordum. Danışmadaki Bayan Yvonne, 487'de kalan Jim Parker'ın oğlunun birkaç dakikalığına annesine bir öpücük verip yüreklendirecek birkaç kelime söylemesine yetecek kadar yukarı çıkıp çıkamayacağını soracak, hemşire de ''Tanrım, Bayan Parker 15 dakika önce öldü.'' diyecekti. Onu morga göndermişlerdi ve bilgisayardaki bilgileri yenileyecek fırsatları olmamıştı. Bu çok korkunçtu. Masadaki kadın ''Maruel'' dedi. ''Ben Yvonne. Karşımda genç bir adam var. İsmi?'' Kaşlarını sorarcasına kaldırıp bana baktı. İsmimi söyledim. ''Alan Parker. Annesi 487'de yatan Jim Parker. Acaba yukarı?'' Durdu, dinliyordu. 4. kattaki hemşire Jim Parker'ın öldüğünü söylüyor olmalıydı. Tamam, dedi Yvonne. Evet, anladım. Bir süre boşluğa bakarak sessizce durdu. Sonra almacı omzuna dayadı ve annenize bakması için Anne Corrigan'ı gönderiyor. Sadece birkaç saniye sürer, dedi. Bu bir saniyede hiç bitmez. Yvonne kaşları çatıldı, anlayamadım. Hiç, dedim. Uzun bir geceydi ve anneniz için endişeleniyorsunuz elbette. Her şeyi bırakıp annenize koştuğunuza göre iyi bir evlat olmalısınız. Acaba Mustang'ın direksiyonundaki ölü gençle yaptığım konuşmayı duysa, Yvonne Ederler'in fikri 180 derece değişir miydi? Ama kimse duymayacak, öğrenmeyecekti. Bu George ile aramızda küçük bir sırdı. Parlak beyaz ışığın altında saatlerdir bekliyor gibiydim. Yvonne'un önünde bazı kağıtlar vardı. Kalemini birinin üzerine gezdiriyor, bazı isimlerin yanına özenle küçük işaretler koyuyordu. O an bir ölüm meleği varsa muhtemelen ona benzeyeceğini düşündüm. Önünde bir masa ve kağıt yığınları olacaktı. Yvonne almacı çenesiyle omuz arasında tutuyordu. Hoparlörden yayılan sese göre Doktor Farquhar radyolojide bekleniyordu. 4. katta Annie Corrigan adındaki hemşire annemin cansız gözlerinin tavana dikildiğini göreceği 487 numaralı odaya doğru yürüyordu. Yvonne oturduğu yerde dikleşti. Telefona biri gelmiş olmalıydı. Dinledi ve sonra ''Tamam, evet anlıyorum.'' dedi. ''Yaparım, elbette, sağ ol.'' ''Sağ ol, Maruel.'' Telefonu kapattı ve ciddi bir ifadeyle bana baktı. Maruel yukarı çıkabileceğinizi ama sadece 5 dakika kalabileceğinizi söylüyor. Anneniz akşam ilaçlarını almış ve uyumak üzereymiş. Hiçbir şey söyleyemeden öylece ona baktım. Gülümsemesi biraz soldu. ''İyi olduğunuzdan emin misiniz Bay Parker?'' Evet dedim. Sanırım ben sadece düşündüm ki. Gülümsemesi tekrar genişledi. Bu kez sempati yüklüydü. Çoğu insan öyle düşünüyor dedi. Tahmin etmek zor değil. Durup dururken bir telefon geliyor ve telaşla buraya geliyorsunuz. En kötüsünü düşünmeniz normal. Ama anneniz iyi olmasaydı Maruel 4. kata çıkmanıza izin vermezdi. Bana inanabilirsiniz. Teşekkür ederim dedim. Çok teşekkürler. Tam arkamı dönüp yürüyecektim ki sordu. Bay Parker, Kuzeyden Maine Üniversitesi'nden geliyorsanız göğsünüzde neden o iğnenin olduğunu sorabilir miyim? Trilbridge, New Hampshire'da değil mi? Gömleğimin önüne baktım ve göğüs cebinin üzerindeki iğneyi gördüm. Trilbridge, Likonya'da Luna Park trenine bindim. Kalbimi söküp çıkaracağını sandığımı hatırladım. Artık anlamıştım. Beni arabadan aşağı itmeden önce iğneyi göğsüme takmıştı. Beni işaretlemiş, görüşmemizin gerçek olduğuna dair bir kanıt bırakmıştı. Hem ellerimin üzerindeki tırnak izleri hem de göğsümdeki iğne inkar etmemi imkansız kılıyordu. Benden bir seçim yapmamı istemiş, ben de yapmıştım. Peki bu durumda annem nasıl hayatta olurdu? Bu mu? Baş parmağımla iğneye dokundum. Bu benim uğurlu iğnem. Öyle korkunç bir yalandı ki bir tür ihtişama sahipti. Uzun zaman önce annemle birlikte gittiğimizde almıştım. Beni Luna Park trenine bindirmişti. Danışma masasındaki görevli Yvonne bu hayatında duyduğu en tatlı şeymişçesine gülümsedi. Ona güzelce sarılıp öpün dedi. Sizi görmek ona doktorların verebileceği bütün ilaçlardan iyi gelecektir. Parmağıyla işaret etti. Asansörler orada. Hemen köşeyi dönünce. Ziyaret saatleri sona erdiği için asansörü bekleyen tek kişiydim. Sol tarafta kapalı olan karanlık gazete bayinin kapısının yanında bir çöp kutusu vardı. Göğsümdeki iğneyi çıkarıp çöpe attım. Sonra elimi pantolonuma sildim. Asansörün kapısı açıldığında hala elimi pantolonuma sürtüyordum. İçeri girdim ve dörde bastım. Asansör yükselmeye başladı. Yukarı çıkarken bir şeyden emindim. O yavaş asansörde yukarı çıktığım o sırada annem ölüyordu. Seçimi ben yapmıştım. Onu ölü bulan da ben olacaktım. Akla uygundu. Asansör katta durdu ve kapısı açıldı. Karşıda bir çizgi poster vardı. Büyük bir parmak dudaklara bastırılmıştı. Altında bir yazı vardı. Hastalarımızı düşünerek sessiz olalım. Asansörün kapısı iki yana uzanan bir koridora açılmıştı. Tek sayılı odalar sol taraftaydı. Ayaklarımı her adımda ağırlaştığını hissederek o tarafa yöneldim. 470'lerde yavaşladım. 481 ve 483 arasında durdum. Bunu yapamayacaktım. Yarı donmuş şurup gibi soğuk ve yapışkan ter küçük damlalar halinde saç diplerimden alnıma doğru süzüldü. Midem düğümleniyordu. Hayır, yapamayacaktım. En iyisi dönüp kaçmaktı. Evet, ben bir korkaktım. Otostop yaparak Harlow'a gidecek, sabah olunca da Bayan McCurdy'yi arayacaktım. Sabah olanlarla yüzleşmek daha kolay olacaktı. Tam dönüyordum ki iki kapı ilerideki odadan bir hemşire başını uzattı. Annemin odasıydı. "Bay Parker," dedi alçak sesle. Çılgınca bir an neredeyse inkar edecektim. Sonra başımı salladım. "Gelin, acele edin, gidiyor." Bu sözü bekliyordum ama yine de duyunca yumruk yemiş gibi oldum ve dizlerimin bağı çözüldü. Hemşire halimi gördü ve endişeli bir yüzle hızla yanıma geldi. Göğsündeki küçük isim kartında Annie Corrigan yazıyordu. "Hayır, hayır, sadece bilinci gidiyor," demek istedim uyumak üzere. "O tanrım, çok aptalım. O iyi Bay Parker. Annenize ambiyen verdim uyuması için. Hepsi bu. Bayılmayacaksınız değil mi?" "Hayır," dedim. İşin aslı bayılıp bayılmayacağımı bilmiyordum. Dünya etrafımda dönüyor, kulaklarım uğulduyordu. Farlığın ışığıyla aydınlanan yolun ay ışığında eski siyah-beyaz filmlerde olduğu gibi hızla altımızdan akıp gidişini hatırladım. "Luna Park trenine bindin mi?" "Dostum, ben o manyak şeye 4 kez bindim." Anne Corrigan beni odaya aldı ve annemi gördüm. Her zaman şişman bir kadın olmuştu ve hastane yatağı küçük ve dardı. Ama buna rağmen annem içinde kaybolmuş gibiydi. Saçları artık siyahtan ziyade griydi ve yastığın üzerine yayılmıştı. Elleri bir çocuğun, hatta bir oyuncak bebeğin elleri gibi küçüktü. Gözleri hayal ettiğim gibi cansızca tavana dikilmiş değildi, kapalıydılar. Yanımda duran hemşire hafifçe seslenince gözlerini açtı. Parlak, mavi gözleri en genç yeriydi ve son derece canlıydılar. Bir an için boşluğa dikildiler, sonra bakışları beni buldu. Gülümsedi ve kollarını uzatmaya çalıştı. Biri yükseldi, diğeri titredi, hafifçe kalktı ve tekrar yatağın üzerine düştü. "Al," diye fısıldadı. Ağlamaya başladım ve yanına gittim. Duvarın dibinde bir sandalye vardı ama onu aldırmadım. Yere diz çöktüm ve anneme sarıldım. Sıcaktı ve temiz kokuyordu. Şakağını, yanağını, dudaklarının kenarlarını öptüm. Daha güçlü olan kolunu uzattı ve yanağıma dokundu. ağlama diye fısıldadı. Hiç gerek yok. Duyar duymaz geldim dedim. Bessie McCurdy aradı. Ona hafta sonu demiştim dedi. Hafta sonu gelse olur demiştim. Evet ama beni orada bir dakika bile tutamazdın dedim ve ona sarıldım. Araba tamir oldu mu? Hayır dedim. Otostop yaptım. Hoşuma gitmiyor biliyorsun. Söylediği her kelime için büyük bir çaba sarf ettiğini görebiliyordum. Ama tamamen kendindeydi. Kim olduğunu, kim olduğumu, nerede olduğumuzu ve neden orada olduğumuzu biliyordu. Görünürdeki tek sorun güçsüz koluydu. İçimi büyük bir rahatlama sardı. Stubb çok acımasız bir eşek şakasıydı. Belki de Stubb hiç olmamıştı. Her şey bir rüyaydı. Annemin yanı başında yere diz çökmüş ona sarılırken ve parfümünün hafif kalıntısını hissederken olan bitenin bir rüya olduğuna inanmak hiç zor değildi. Al, yakanda kan var. Gözleri kapandı, sonra yavaşça tekrar açıldı. Sanırım göz kapakları ayaklarımın koridorda olduğu gibi ağırdı. Başımı çarptım anne, bir şeyim yok. Güzel, kendi başının çaresine bakmalısın. Gözleri tekrar kapandı. Sonra az öncekinden de yavaş bir şekilde açıldı. Artık uyumasına izin versek iyi olur sanırım Bay Parker, dedi hemşire arkamdan. Fazlasıyla zor bir gün geçirdi. Biliyorum. Tekrar dudaklarının kenarını öptüm. Gidiyorum anne ama yarın yine geleceğim. Otostop yapma, tehlikeli. Yapmam. Bayan McCurdy ile gelirim. Sen artık uyu. Tek yaptığım uyumak, dedi. İşteydim. Bulaşık makinesini boşaltıyordum. Birden başıma bir ağrı saplandı, düştüm. Uyandığımda buradaydım. Bana baktı. Doktor kötü değil dedi. İyisin dedim. Ayağa kalktım ve elini tuttum. Cildi ipek gibi yumuşacıktı. Yaşlı birinin eliydi. Rüyamda Hampshire'deki Luna Park'ta olduğumuzu gördüm dedi. Bir anda baştan aşağı buz kestim ve ona baktım. Sahi mi? Evet, sırada bekliyorduk. O yükseklere çıkan şeyin önündeki sırayı hatırlıyor musun? Luna Park treni dedim. Hatırlıyorum anne. Korkmuştum ve sana bağırdım. Sana bağırdım. Hayır anne sen elimi sıktı. Ve ağzının kenarındaki çizgiler derinleşti. Eskiden yüzünde beliren sabırsız ifadenin bir hayaletiydi. Evet dedi. Bağırdım ve sana vurdum. Ensene değil mi? Galiba evet dedim sonunda pes ederek. Çoğunlukla enseme vururdun. Yapmamalıydım dedi. Hava sıcaktı ve yorgundum. Ama yine de yapmamalıydım. Bunun için çok üzgün olduğumu sana söylemek istedim. Gözyaşlarım tekrar akmaya başladı. Önemli değil anne. Çok uzun zaman önceydi. Trene hiç binemedin diye fısıldadı. Bindim dedim. Sonunda bindim. Bana gülümsedi. Çok ufak ve güçsüz görünüyordu. Sıranın başına vardığımızda bana bağırıp enseme vuran o öfkeli, terli, iri yarı kadınla aralarında dağlar kadar fark vardı. Sırada bekleyen diğer insanlardan birinin yüzünde bir şey görmüş olmalıydı. Çünkü elimden tutup beni uzaklaştırırken ne var, neye bakıyorsun güzelim diye sorduğunu hatırlıyorum. Yakıcı yaz güneşi altında yürürken başımı öne eğmiş ensemi ovuşturuyordum. Ama çok acımıyordu. Bana o kadar da şiddetli vurmamıştı. Üzerinde çığlıklar atan insanların olduğu o dev gibi yapının yanından uzaklaştığıma seviniyordum. Bay Parker artık gitseniz iyi olacak dedi hemşire. Annemin elini dudaklarıma götürüp öptüm. Yarın görüşürüz dedim. Seni seviyorum anne. Ben de seni seviyorum Alan. Sana vurduğum her sefer için özür dilerim. Yapmamalıydım. Ama yapmıştı. Onun tarzı buydu. Bunu bildiğimi ve kabullendiğimi ona nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Bu da aile sırlarımızdan biriydi. Yarın görüşürüz anne, tamam mı? Cevap vermedi. Gözleri tekrar kapanmıştı ve bu kez açılmadı. Göğsü düzenli bir şekilde yavaşça yükselip alçalıyordu. Gözlerimi ondan bir anlığına bile çekmeden yatağından uzaklaştım. Koridorda hemşireye sordum. İyileşecek mi? Gerçekten iyileşecek mi? Bunu hiç kimse kesin olarak söyleyemez Bay Parker. Anneniz Doktor Nolan'ın hastası. Çok iyi bir doktordur. Yarın öğleden sonra hastanede olacak. Ona sorabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence iyileşecek, dedi hemşire. Beni asansöre doğru yönlendirerek, yaşamsal belirtileri kuvvetli ve art etkiler krizin oldukça hafif olduğunu gösteriyor. Kaşları biraz çatıldı. Elbette birkaç değişiklik yapması gerekecek. Yaşam tarzı, yedikleri. Sigara içmesinden bahsediyorsunuz sanırım. Oo, evet, bırakması gerek. Annemin hayat boyu süren alışkanlığından vazgeçmesi, oturma odasındaki vazoyu koridordaki masaya götürmek kadar kolay olacakmış gibi konuşuyordu. Asansörün düğmesine bastım ve ben çıktığımdan beri katta durduğu için kapısı hemen açıldı. Ziyaret saatleri sona erdikten sonra Central Mind Tıp Merkezi'nde işler çok yavaşlıyor olmalıydı. Her şey için teşekkürler dedim. Hiç de değil. Rica ederim, sizi korkuttuğum için üzgünüm. Söylediğim çok aptalca bir şeydi. Hiç de değil dedim onunla aynı fikirde olmama rağmen. Önemi yok. Asansöre girdim ve lobinin düğmesine bastım. Hemşire bana el salladı, ben de ona el salladım ve asansörün kapısı aramızda kapandı. Aşağı inmeye başladım. Ellerimin üstündeki tırnak izlerine baktım ve adi bir yaratık olduğumu düşündüm. Alçağın da alçağıydım. Sadece bir rüya bile olsa alçak herifin tekiydim. Onu al demiştim. O benim annemdi ama yine de öyle demiştim. Annemi al, beni alma. Beni o büyütmüş, benim için fazla mesai yapmış. New Hampshire'da, küçük tozlu bir lunaparkta, yaz sıcağında, ter içinde sıra beklemişti. Ve sonunda hiç tereddüt etmemiştim. Onu al, beni alma. Korkak, korkak adi herif. Asansör kapısı açıldı ve dışarı çıktım. Çöp kutusunun kapağını kaldırdım, oradaydı. Birinin attığı neredeyse boş olan plastik bir kahve bardağının içindeydi. Trill Village, Likonya'da Luna Park trenine bindim. Eğildim, iğneyi dibinde kahve olan bardağın içinden aldım. Kot pantolonuma sildim ve cebime koydum. Atmak kötü bir fikirdi. O artık benimdi. Uğurlu veya uğursuz benimdi. Geçerken Yvonne'a el salladım ve hastaneden çıktım. Dışarıda ayın tuhaf ve parlak ışığı dünyayı aydınlatıyordu. Hayatım boyunca kendimi o kadar bitkin ve neşesiz hissetmemiştim. Tekrar seçim yapma şansımın olmasın diledim. Bu kez kararım farklı olurdu. Ve bu komikti. Onu beklediğim gibi ölü bulsaydım sanırım bununla yaşayabilirdim. Ne de olsa buna benzer hikayeler hep öyle biterdi, değil mi? Hiç kimse kasaba içinde yavaşlayıp arabasına bir otostopçu almak istemez demişti kasık bağı olan yaşlı adam. Ne kadar da doğruydu. Lewiston boyunca yürüdüm. Lismon Caddesi'nde 3 dizine blok, Kanal Caddesi'nde 9 blok ilerledim. Müzik kutularında Foreigner, AC, DC ve Led Zeppelin'in eski şarkılarının çalındığı gece kulüplerinin önünden geçtim. Ama baş parmağımı bir kez bile kaldırmadım. Bir işe yaramayacaktı. Dimuth Köprüsü'ne vardığımda saat 11'i geçmişti. Harlow tarafına geçtiğimde parmağımı kaldırdığım ilk araba durdu. 40 dakika sonra el yordamıyla arka bahçede kulübenin yanında duran kırmızı el arabasının altındaki anahtarı arıyordum. Ondan 10 dakika sonra ise yatağımdaydım. Uyumak üzereyken o evde ilk kez yalnız uyuyacağımı düşündüm. Telefon sesiyle uyandığımda saat 12'yi çeyrek geçiyordu. Hastaneden aradıklarını düşündüm. Annemin durumunun gece aniden kötüleştiğini ve birkaç dakika önce öldüğünü, çok üzgün olduklarını söyleyeceklerdi. Ama arayan eve sağ salim vardığımdan emin olmak ve önceki gece yaptığım ziyaretin bütün ayrıntılarını dinlemek isteyen, parantez içerisinde 3 kere anlattırdı, 3. seferin sonunda kendimi sorguya çekilen bir suçlu gibi hissetmeye başlamıştım. Bayan McCurdy'ydi. Ayrıca öğleden sonra onunla hastaneye gitmek isteyip istemediğimi sordu. Ona bunun çok iyi olacağını söyledim. Telefonu kapattıktan sonra yatak odamın kapısına yürüdüm. Kapıda bir boy aynası asılıydı. Aynada bol iç çamaşırı içinde uzun boylu, tıraşsız, hafif göbekli bir genç adam vardı. Kendini toparlaman gerek koca adam dedim aynadaki yansımama. Hayatının geri kalanını telefonun her çalışında annenin ölüm haberini vereceklerini düşünerek yaşayamazsın. Yapacağımdan değildi ya, zaman hatıraları bulanıklaştıracaktı. Her zaman öyle olurdu. Ama önceki gece hala çok yakın ve inanılmaz derecede gerçek görünüyordu. Stab'ın ters dönmüş şapkası altındaki yakışıklı yüzünü, kulağının arkasına taktığı sigarayı ve boğazındaki dikişlerin arasından süzülen dumanı hala canlı bir şekilde gözlerimin önüne getirebiliyordum. Çok ucuza satılan Cadillac'ın hikayesini anlatan sesi hala kulaklarımda çınlıyordu. Zaman tüm keskin kenarları törpüleyecek, köşeleri yuvarlayacaktı ama henüz değil. Hem iğne de bendeydi. Banyo kapısının yanındaki şifon yerde duruyordu. İğne benim hatıramdı. Her hayalet hikayesi kahramanının olayların gerçek olduğunu ispatlayacak bir hatırası olurdu. Değil mi? Odanın köşesinde antika sayılabilecek bir müzik seti vardı. Tıraş olurken dinlemek için eski kasetleri şöyle bir karıştırdım. Üzerinde folk karışık yazan bir tane buldum ve kaset çalara koydum. Kaseti lisedeyken doldurmuştum ve içinde ne olduğunu hatırlayamıyordum. Bob Dylan, Hattie Carroll'ın yalnız ölümü hakkında, ardından Tom Paxton, avare arkadaşı hakkında bir şarkı söyledi. Ve sonra Dave Van Ronk melankolik bir şarkıya başladı. Üçüncü kıtanın ortasında jilet yanağıma dayanmış halde duraksadım. Adam akıllı içtim, önce viski, sonra cin diyordu Dave gıcırtılı sesiyle. Doktor bunun beni öldüreceğini söylüyor ama ne zaman olacağını söylemiyor. Ve işte cevap buydu. Elbette. Suçluluk duygusu annemin hemen öleceğini sanmama sebep olmuştu. Ve Stab da bu yanlış anlamayı düzeltmeye tenezzül etmemişti. Zaten nasıl yapabilirdi ki? Ona sormamıştım bile. Ama yanlış düşündüğüm açıkça görülüyordu. Doktor bunun beni öldüreceğini söylüyor ama ne zaman olacağını söylemiyor. Tanrı aşkına neden dövünüp duruyordum? Seçimim aslında olayların doğal akışı değil miydi? Çocuklar genelde anne babalarından daha sonra ölmez miydi? Orospu çocuğu beni korkutmaya, suçluluk hissetmemi sağlamaya çalışmıştı. Ama bu tuzağa düşmeyecektim. Sonuçta hepimiz Luna Park trenine binmiştik değil mi? Sadece içini rahatlatmaya çalışıyorsun. Yaptığın şeyin yanlış olmadığını düşündürecek sebepler arıyorsun. Belki düşündüklerin doğru. Ama bir seçim yapman istendiğinde anneni seçtin. Bu gerçekten kaçışın yok dostum. Sorulduğunda onu seçtin. Gözlerimi açtım ve aynadaki aksime baktım. Yapmam gerekeni yaptım dedim kendime. Buna inanmıyordum ama muhtemelen zaman geçtikçe inanacaktım. Bayan McCurdy ile annemin yanına vardığımızda durumunun daha iyi olduğunu gördük. Ona Thrill Village'i gördüğü rüyayı hatırlayıp hatırlamadığını sordum. Başını iki yana salladı. Senin gelişini bile zar zor hatırlıyorum dedi. Çok uykum vardı. Önemli bir şey miydi? Hayır dedim şakağına bir öpücük kondurarak. Hiç önemli değil. Annem 5 gün sonra hastaneden çıktı. Kısa bir süre için toparladı, sonra tamamen düzeldi. Ve 1 ay sonra da tekrar işe döndü. Önceleri yarım gün çalışıyordu, sonra tam güne döndü. Ve hayata hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Ben de okula döndüm. Ve Orono'nun merkezindeki Pat's Pizza'da işe başladım. Parası çok iyi değildi ama arabamı tamir ettirmeye yetmişti. Bu çok iyi olmuştu. Zira otostop yapmak için zaten az olan hevesim o geceden sonra iyice yok olmuştu. Annem sigarayı bırakmaya çalıştı ve kısa bir süre için başarılı da oldu. Sonra Nisan tatili için eve 1 gün erken döndüm ve mutfağın duman altı olduğunu gördüm. Hem utanç yüklü hem meydan okuyan gözlerle bana baktı. Yapamıyorum dedi. Özür dilerim al, bırakmamı istediğini ve bırakmam gerektiğini biliyorum. Ama sigara içmeyince hayatımda korkunç bir boşluk oluyor ve bu boşluğu hiçbir şey dolduramıyor. Tek yapabildiğim hiç başlamamış olmayı dilemek. Mezuniyetimden 2 hafta sonra annem bir kriz daha geçirdi. Hafif bir krizdi. Doktor ona kızınca sigarayı tekrar bırakmaya çalıştı. Sonra 15 kilo aldı ve tekrar içmeye başladı. Bir köpeğin kusmunu yemesi gibi der İncil'de. Bu deyişi her zaman sevmişimdir. İlk denememde Portland'da güzel bir iş buldum. Sanırım şanstı. Ve annemi işini bırakması için ikna etmeye çalıştım. Önce kesin bir şekilde reddetti. O gece yaşanmamış olsa ikna etmeye çalışmaktan vazgeçebilirdim. Ama o seçimi yapmıştım. Bu yüzden tüm savunmalarını yok edene dek uğraştım. Bana bakmak yerine kendi hayatını kurmalısın dedi. Bir gün evlenmek isteyeceksin al ve benim için harcadığın para onun için lazım olacak. Kendine gerçek bir hayat kurmalısın. Benim hayatım sensin dedim ve onu öptüm. Hoşuna gitse de gitmese de öyle. Ve annem sonunda havlu attı. Ondan sonra birlikte çok güzel bir hayatımız oldu. Toplam 7 yıl. Onunla birlikte yaşamadım ama hemen hemen her gün ziyaretine gittim. Birlikte pek çok kez kağıt oynadık ve ona aldığım videoda filmler seyrettik. Onun dediği gibi çok eğlendik ve göbeğimiz çatlayana dek güldük. O yılları George Strab'a borçlu olup olmadığımı bilmiyorum. Ama güzel yıllardı. Ve Strab'ı gördüğüm gecenin anısı ne umduğum gibi soldu ne de bulanıklaştı. Yaşlı adamın aya bakıp bir dilek tutmamı söylemesinden, göğsüme iğneyi takan Strab'ın parmaklarının verdiği hisse varana dek her ayrıntı bedenimde capcanlı duruyordu. Bir gün iğneyi bulamadım. Falmouth'taki küçük daireme taşındığım sırada onu da getirdiğimi biliyordum. İğneyi taraklarım ve iki çift kol düğmem ile birlikte yatağımın baş ucundaki komodinin çekmecesinde saklıyordum. Ama o gün bulamadım. Bir iki gün sonra çalan telefonu açtığımda Bayan McCurdy'nin neden ağladığını biliyordum. Duyacağımı yıllardır bildiğim kötü haberdi. Olan olmuş, torba dolmuştu. Cenaze sona erip hiç bitmeyecekmiş gibi görünen taziyeleri kabul ettikten sonra Harlow'a annemin sigara içip pudra şekerleriyle kaplı kurabiyeler yiyerek son yıllarını geçirdiği küçük eve gittim. Jean ve Alan Parker'ın tüm dünyaya karşı yan yana olduğu günler geride kalmıştı. Artık tek başımaydım. Kişisel eşyalarını gözden geçirdim. Daha sonra gerekebilecek kağıtları bir kenara ayırdım. Saklamak istediğim eşyaları odanın bir tarafına yığdım, kutulara koydum. Diğerlerini hayır kurumuna verilmek üzere ayırdım. İşimin bitmesine yakın dizlerimin üzerine çöküp yatağın altına baktım ve aradığımı kendime bile itiraf etmediğim şeyi gördüm. Üzerinde Tyrrell Village, Likonya'da Luna Park trenine bindim yazan tozlu iğne. Avcumu alıp elimi sıkıca kapadım. İğne elime batınca daha da sıkı kapadım. Acıdan hafif bir zevk alıyordum. Avcumu tekrar açtığımda gözlerim yaşlarla doluydu ve iğnenin üzerindeki yazıyı çift görüyordum. Özel gözlükler olmadan üç boyutlu film izlemek gibiydi. ''Tatmin oldun mu?'' diye sordum sessiz odaya. ''Bu kadarı yeter mi?'' Elbette cevap yoktu. ''Neden uğraştın ki? Ne gerek vardı? Ne anlamı vardı?'' Hala cevap yoktu. Ve niye olacaktı ki zaten? Bir sırada bekliyorduk, hepsi buydu. Ayın altında sırada bekliyor, mikroplu ışığına bakarak dilek tutuyorduk. Sırada bekleyip trene binenlerin çığlıklarını dinliyorduk. Korkmak için para veriyorlar ve paralarının karşılığını daima alıyorlardı. Sıra size geldiğinde belki binersiniz, belki de kaçarsınız. Sanırım ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Daha karmaşık olduğunu düşünebilirsiniz ama değil. Olan oldu, torba doldu. İğnenizi alın ve defolun gidin. Kitabın sonu 15 Eylül 2008.